Ayrım 31 İstanbul Hatırası Ahmet Ümit Sayfa 304 Çaresiz ona uydum. Platform kalabalıklaşmıştı. Yeni bir turist kafilesi gelmiş olmalıydı. İngilizce konuşan bu grubun arasından çıktıktan sonra sanki yeni sormuşum gibi "Emin değilim" diyerek durdu Leyla Barkın. "Belki de cinayetler şehirle ilgili. Yine de bu iki seçenekten hangisini derseniz cinayetlerin hükümdarlarla ilgili olduğu şıkkını seçerdim. Çünkü katiller hep hükümdarlara gönderme yapıyorlar." Uyarma gereğini hissettim. Ama sadece sikkelerde. İlk kurbanın bırakıldığı yer Kral Bizas'ın kurduğu tapınaklardan biri olabilir. Mesela Poseidon Tapınağı. Orada böyle bir tapınak bulunduğunu siz söylediniz. Hatta Necdet Denizel ilk orada evlenme teklif etmişti size. Öyle olmuştu. Eski eşinin adını duyunca dudaklarını büreyen buruk gülümseme birkaç saniye içinde silinip gitti. Fakat değerlendirme yaparken biz kurbanların bırakıldıkları yerlere mi bakacağız yoksa sikkelere mi? İkisine de, hatta cinayetlerin nasıl işlendiğine de bakacağız ve kurbanların bırakılış biçimine de. Leyla Barkın'ın gözleri merakla ışıldadı. Kurbanların bırakılış biçimi mi? Artık bu bilgiyi saklamanın bir anlamı yoktu. Biraz da vereceği tepkiyi merak ettiğimden ayrıntılarıyla açıkladım. Üç kurbanın üçünün de elleri başlarının üzerinde ok ucu biçiminde kavuşturulmuştu. Ayakları ise okun yaya geçirilen arka tarafı gibi açılmıştı. Yani üç kurbana da ok şekli verilmişti. Üçünün de parmak uçları bir sonraki kurbanın bırakılacağı yeri gösteriyordu. Güvensiz bir ifade belirdi yüzünde. "Neden bunu daha önce söylemediniz?" "Önemsiz bir meseleymiş gibi umursamamaya çalıştım. Söylemedim mi? Herhalde sizi ilgilendirmez diye düşünmüşümdür. Her neyse." Ama Leyla Barkın işin ucunu bırakmadı. "Bir dakika Nevzat Bey, sesi kırgın çıkmıştı. Bana güvenmiyor musunuz?" "Yok canım, onu da nereden çıkardınız?" "Bilgileri gizlemenizden. Eğer benden şüpheleniyorsanız lütfen bunu açıkça söyleyin." "Gereksiz yere alınganlık gösteriyorsunuz" diye mesleğimin gerektirdiği bilmem kaçıncı yalanı söyleyiverdim bir çırpıda. "Size güvenmesem sizinle işbirliği yapar mıyım?" İkna olmuşa benziyordu ama uyarmadan edemedi. "O zaman benden bilgi saklamayın lütfen. Çünkü ayrıntıları bilmezsem sizi yanlış yönlendirebilirim. Böyle bir sorumluluğu taşımak istemem." Hiç savunmaya filan geçmedim. "Aynen sizin gibi düşünüyorum. Bu ayrıntıdan bahsetmemem size güvensizlik duyduğum anlamına da gelmiyor. Kafamda o kadar çok şey var ki düşünememiştim işte. Ama sizin de bize her şeyi anlatmanız gerekiyor." Yüzü kuşkuyla gölgelendi. Gerginliğini bastırıp güvenle mırıldandı. "Öyle yapıyorum zaten." "Ama Namık Bey'in Necdet Denizel'i dövmeye kalkıştığından söz etmediniz." Gözlerini hafifçe kısarak sözlerimi tamamlamamı bekledi. "Evet, bugün Adem Yezdan'ın adamlarından biriyle konuştuk. Önemli bir adam. Namık Bey'in Necdet Denizel'in gırtlağına sarıldığını söyledi. Etraftakiler yetişmese öldürüyormuş adamcağızı." "Yalan söylüyor" diye gürledi. "Kimsenin kimseyi öldüreceği yoktu. Yani böyle bir olay olmadı mı?" Sustu. Bakışları platformun trabzanlarından aşağıya, ziyaretçilerin uğur getirir diye attıkları madeni paraların üzerinde yüzen gümüş sırtlı balıklara kaydı bir an. "Oldu" dedi bakışlarını sulardan çekerek. "Doğru değildi Namık'ın yaptığı ama Necdet hak etmişti." Yeniden yüzüme bakmaya başlamıştı. Bir yıl kadar önceydi. Sultanahmet bölgesinin Müzeler Adası yapılmasının konuşulduğu bir seminerden çıkmıştık. Küçük bir kokteyl vardı. Seminere katılmayan Necdet kokteyle gelmişti. İçkiliydi. Doğruca üzerimize yürüdü. Namık'la yan yana duruyorduk. Eliyle Namık'ı göstererek "Bu ilkel herifte ne buluyorsun?" diye hakaret etti. Ona yanıt vermek yerine Namık'a "Hadi gidelim" dedim. Namık sakinliğini koruyordu. "İyi olur, gidelim" dedi. Ama Necdet bırakmadı. "Bu heriflerin modası geçti, o eskidendi. Anlıyor musun, solculuk, çevrecilik bitti artık" diyerek omzumdan tuttu. "Bırak omzumu" diye tersledim. "Bırakmayacağım, ne omzunu ne de seni" deyince Namık döndü, sakince Necdet'in sağ elini omzumdan çekip aldı. Yine nazikçe onu uyardı. "Sarhoşsun, kendine gel." Ama bu sözleri duyan Necdet iyice çileden çıktı. "Bırak lan elimi, sen kimsin benim elimi itiyorsun" diyerek Namık'a bir yumruk attı. Namık hazırlıklıydı. Yana çekilince attığı yumruğun etkisiyle Necdet'in dengesi bozuldu, neredeyse düşüyordu. Onu düşmekten yine Namık kurtardı. Ama ne yaptığının farkında olmayan Necdet bunu fırsat bilerek Namık'ın yüzüne bir tokat indirdi. İşte bu tokat bardağı taşıran son damla oldu. Kendini kaybeden Namık öfkeyle Necdet'in gırtlağına sarıldı. Zorla aldılar onu elinden. İşte olay böyle oldu. Hak vermişçesine usulca başımı salladım. Namık bir yerde kendini savunmaya mecbur kalmış. Kendini ve beni diye tamamladı. Daha önce de söylediğim gibi Namık barışçı biridir. Zaten Necdet de yanlışını anladı. Ertesi gün beni aradı, çok sarhoş olduğunu, kendisini bağışlamamı söyledi. Ben de Namık'tan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattım. Aramaz diye düşünüyordum ama Namık'a da telefon açmış, hatalı olduğunu, kendisini bağışlamasını söylemiş. Necdet karşısında ezilip büzülünce Namık da affetmiş. Ardından Necdet bizi yemeğe davet etti. Aramızdaki kırgınlığı gidermek istiyordu. Biz de kabul ettik. Konuştuk, görüştük, olay tatlıya bağlandı. Üstelemenin bir anlamı yoktu. Anlıyorum. Bu mesele kapandı o zaman. Biz soruşturmaya dönelim. Evet, ne diyordunuz? Siz anlatıyordunuz dedi yeniden yürümeye başlarken. Kurbanların ok ucu gibi birleştirilen ellerinin belirli yönleri gösterdiğini söylüyordunuz. Sahi, nereyi gösteriyordu elleri? Üç kurbanın görüntüsü de birer birer geçti gözlerimin önünden. Necdet'in elleri çemberli taşı gösteriyordu. Çemberli taşta bulduğumuz mukadder kınacınınkiler yedi kule zindanlarının yönünü. Dün gece surların hemen dışında bulduğumuz Şadan Duruca'nın parmakları ise altın kapıyı. Daha doğrusu altın kapının arkasını. Mese diye fısıldadı. Konstantinopolis'in omurgasını oluşturan ana cadde. Altın kapıdan kente giren imparator bu caddeyi takip ederek sarayına ulaşırdı. Bu yolun etrafında sayısız anıt vardı. Gerçi çoğunun yerinde şimdi yeller esiyor. Var olanları dikkate almamız lazım. Bildiğiniz gibi son iki kurban geçmişten günümüze kalmış tarihi mekanlara bırakıldılar. Sadece ilk kurbanı saray burnunda tahmini bir tapınağın yerinde bulduk. Yani kendimizi sadece Mese ile sınırlamamamız lazım. Caddenin etrafındaki anıtlar da olabilir. Mantıklı dedi düşünmeyi sürdürerek. Ama o güzergahta o kadar çok kilise, saray, forum, anıt, liman, bazilika var ki. Kocaman bir kentten söz ediyoruz. Büyük bir imparatorluğun başkentinden. İlk aklıma gelenler Studion Manastırı, Bavis Forumu, Arkadius Forumu, Tauri Forumu, Konstantin Forumu, Binbir Direk Sarnıcı, Augusteon Meydanı, Milyon Taşı, Hipodrom, Ayasofya, Büyük Saray, hatta bu sarnıç. Hepsi katillerin işaret ettiği yer olabilir. Doğru söylüyordu. Ama böyle eli kolu bağlı katillerin yeni cinayetler işlemesini bekleyemezdik. Haklısınız. Ama biz henüz kavrayamasak da katiller belirli bir mantığa göre hareket ediyorlar. Üstelik düzenli olmasa da şu ana kadar kronolojik bir sıra izlediler. Kral Bizas, Konstantin, II. Theodosius. Aralarında büyük zaman aralıkları olsa da geçmişten bugüne doğru geliyorlar. Ne demek istediğinizi anladım diye kesti sözümü. Yani II. Theodosius'tan sonra bu kentte yapılmış önemli anıt ya da binaları belirlemeliyiz. Evet diye söylendim. İşte bunu demek istiyordum. Ve o anıt ya da yapıların hala varlığını koruyor olması gerekiyor. Katiller kurbanlarını eski bir eserin yanında sergilemeyi seçiyorlar. Bakın bu doğru diye onayladı beni. Aslına bakarsanız Necdet'in bırakıldığı yerdeki Atatürk anıtı da tarihi eser sayılabilir. Neden bahsettiğini tam anlayamamıştım, açıkladı. O anıt Türkiye'de Atatürk adına dikilen ilk heykeldir. Avusturyalı Heinrich Krippel yapmış. 1926 yılında da saray burnundaki kaidesine yerleştirilmiş. İlginçmiş ama Necdet Denizel'i öldürenlerin Mustafa Kemal'e değil Kral Bizas'a dikkatimizi çekmek istediklerini artık biliyoruz. Bilmediğimiz şey katillerin dördüncü kurbanlarını nereye bırakacakları ve bu konuda sizden başka yardım edecek kimse yok. II. Theodosius'tan sonra yapılmış bir anıt, bir eser söylemeniz lazım bize. Sabırsızlıkla yüzüne dikilmiş gözlerimi fark edince paniğe kapılır gibi oldu. Hemen şu anda istemiyorsunuz değil mi? Gözlerimi bir an bile çekmedim yüzünden. Şu anda, geçen her dakika aleyhimize çalışıyor. Ama şimdi böyle alelacele yanlış şeyler söyleyebilirim. Olsun, siz deneyin. telaşını bastırmaya çalışarak, ikinci Theodosius'tan sonra hangi imparatorlar vardı? Bakışları yine yere batan sarnıcının tavan tuğlalarına dikildi. Markianos, birinci Leon, ikinci Leon. Duraksadı, heyecanla mırıldandı. Yok yok, Markianos. İkinci Theodosius'un eniştesi Markianos olabilir. Onun adına dikilen sütun hala ayakta. Alacakaranlıkta gözleri belirgin biçimde ışıldadı. Tabii, Markianos sütunu. Markianos sütununun bulunduğu meydana Forum Amastrianon deniliyordu. O dönem idamlıkların cezaları Markianos sütununun bulunduğu Amastrianon'da infaz edilirmiş. Sonra da cesetler meydanda bırakılarak halkın ibret alması istenirmiş. Heyecanla bana döndü. Evet Nevzat Bey, sanırım katillerin kurbanlarını bırakacakları yer Markianos sütunu. Nerede bu sütun? Fatih'te. Nasıl bilmezsiniz der gibi bakmıştı yüzüme. Kız taşı canım diye açıkladı sonunda. Yani Fatih'teki kız taşı. Son derece örgütlü bir cinayet ekibiyle uğraşıyorduk. Fatih Caddesi'nden kız taşı anıtına dik inen yolun üst köşesinde benim emektarın içinde bekliyorduk. Her mahallesi, her sokağı, her çıkmazı, her karış boşluğu araçlarla işgal edilen zavallı İstanbul'umun tarihi bir anıta açılan bu küçük caddesi de farklı değildi. Ama itiraf etmek gerekirse bu araç yoğunluğu şu anda çok işimize yarıyor. Gecenin bu vaktinde iyice ıssızlaşan bu caddede anıta kurbanlarını sunmak üzere gelebilecek muhtemel ziyaretçilerin keskin gözlerinden koruyordu bizi. Arabada sadece Ali ile ben vardık. Ayrıca anıtın bulunduğu küçük alanın parka açılan caddesinde Ekrem'in sorumluluğunda 3 kişilik bir ekip daha bekliyordu. Benim emektarı park ettiğimiz yer yüksekte kaldığından üzerindeki heykeli yıkılmış olmasına, alt kaydaki kabartmaların çoğu silinmesine rağmen hala inatla dikilmeye çalışan yüzlerce yıllık Markianos sütununu, namı diğer kız taşını rahatlıkla görebiliyorduk. Niye kız taşı diyorlar bu sütuna başkomiserim diyen Ali'nin sorusuyla bozuldu sessizlik. Bakışları hala sütuna dikiliydi. Kızlar için mi dikilmiş? Aynı soruyu yere batan sarnıcından ayrılırken ben de sormuştum Leyla Barkın'a. Gülümsemekten kendini alamamıştı. Aslında bu sütun dönemin valisi tarafından İmparator Markianos için yaptırılmış. Anlarsınız, imparatorun gözüne girmek için. Şimdi yok ama bir zamanlar kaidenin üzerinde Markianos'un heykeli de varmış. Anlatılanlara göre Markianos'un heykeli yanından kızlar geçerken sen bakiresin ya da sen bakire değilsin diye fısıldarmış. Heykelin yanından geçen kadınları böyle taciz ettiği halk arasında yayılmaya başlanınca bakire olmayan kızlar bu sütunun yanından geçemez olmuş. Ta ki başka bir imparatorun baldızı sütunun önünden geçinceye kadar. Heykel imparatorun baldızına da sen bakire değilsin deyince kıyamet kopmuş. Gözyaşları içinde saraya koşturan baldız bu hakarete dayanamayacağını söylemiş. Karısının sözünden çıkamayan imparator da baldızının onurunu korumak için heykeli yıktırmış. Şakacı bir tavırla göz kırptıktan sonra açıklamıştı Leyla Barkın. Tabii bunlar hep söylence. Markianos sütununa kız taşı denmesinin gerçek nedeni alt kaidede bulunan zafer tanrıçası Nike'nin iki kabartması olsa gerek. Bu kadın kabartmalarını gören Osmanlı ahalisi sütuna kız taşı adını koymuş olmalı. Leyla'dan duyduklarımı aynen aktardım beni ilgiyle dinleyen yardımcıma. Amma matrak iş ha diye neşeyle söylendi deri ceketinin içine gömülürken Ali. Valinin biri imparatora yalakalık olsun diye bir taş dikiyor, millet onun üzerine efsane düzüyor. Böyle söylemesine rağmen o da bakışlarını sütundan bir türlü alamıyordu. Belki artık sütuna bakmıyordu da 3 günün yorgunluğuyla gözleri baktığı noktaya takılıp kalmıştı. Aslında benim de ondan farkım yoktu. Kendimi bıraksam şu bizim emektarın rahatsız koltuğunda bile dalıp giderdim. Uyanık kalmak için son maktülü sordum. Demek 3. kurban da meslektaşları arasında pek sevilmiyormuş. Hı diye az önce kaykıldığı koltukta doğruldu Ali. Gerçekten de içi geçmeye başlamıştı. Aceleyle toparlandı. Şadan Duruca'yı mı soruyorsunuz başkomiserim? Evet, gazetede öyle derin bir yas yoktu. Gerçi kimse iyi olmuş filan da demedi ama arkadaşları için gözyaşı döken birine de rastlamadım. Birkaç kişiye sorular sordum. Beylik laflarla geçiştirmeye çalıştılar. Anladığım kadarıyla kötü konuşmak istemiyorlar. Sanırım Zeynep'in araştırması doğru. Kirli bir gazeteci galiba bu Şadan. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Ali sözlerimi duymamış gibi anlatmayı sürdürdü. Sonra da adamın masasındaki not defterini, hard diskini toparlayıp bizim laboratuvara götürdüm. Defterde işe yarar bir şey bulamadık. Yazacağı haber hakkında notlar, karalamalar, röportaj yapacağı iki kişinin telefon numaraları filan. Hard diski bilgisayarcı çocuklara verdi Zeynep. İçinde ne var ne yok, hepsini öğrenirmişiz yarın. Yarın öğrenmeyi beklediğimiz o kadar çok şey vardı ki. Bunların içinde en önemlisi Zeynep'in Necdet Denizel'in evindeki gravür çerçevelerinde saptadığı ama üst üste bindiği için temizlenmesi gereken parmak izlerinin kime ait olduğuydu. Zeynep gecenin 10'unda gelmişti emniyete. Biz kız taşında pusuya yatmadan önce. Bu kez papağan bizası da unutmamıştı. Ali'nin özel direktifleriyle açlıktan, susuzluktan ölmesin diye geçici olarak güvenilir bir kuş severe teslim etmişti sevimli papağanı. Şaka bir yana titiz bir çalışma çıkarmıştı Zeynep ilk kurbanın evinde. Ama verileri bilgisayara yüklerken üst üste binmiş o kadar parmak iziyle karşılaşmıştı ki bunları netleştirmek için sabaha kadar çalışması gerekecekti. Ömerlerin şu et taşıma aracındaki incelemede ancak yarın sona ereceği benziyordu. Ve başka önemli bir bilgi, Ali'nin belediyeden alacağı bilirkişi listeleri de bilgisayardaki sorunlar hala sürdüğünden yarına ertelenmişti. İşin kötüsü, yarın bütün bu bilgiler elimize ulaştığında yine bir sonuca, bırakın sonucu, küçücük bir ipucuna bile ulaşamayabilirdik. Sıkıntıyla kıpırdandım oturduğum koltukta. Kürek kemiğimin üstündeki acı birden uyanıverdi. Anlaşılan sandığımdan daha sağlam indirmişti sopayı sırtıma Ömer'in abisi. Ama ağrı iyiydi, uyanık kalmamı sağlardı. Sanki hatırlamaya çalışır gibi sordum. Şadan Duruca, en son ne zaman ayrıldı demiştin gazeteden? Salı akşamı. Çarşamba günü de gelmemiş gazeteye. Yazıları cumartesi günleri yayınlandığı için farkına varılmamış yokluğunun. Gazetede seveni de olmadığından kimse merak etmemiş onu. Ali anlatırken katillerin çalışma tarzına takıldı aklım. 3 günde 3 kurban. Her gün birini kaçırsalar... Hayır, hayır, işi şansa bırakmıyor bu adamlar. Muhtemelen Şadan Duruca'yı salı akşamı gazeteden çıktığında kaçırdılar. Öldürdüler ama altın kapıya götürmek için zamanın gelmesini beklediler. Çünkü daha önce ikinci kurbanları Mukadder Kınacı'yı çemberli taşa bırakmaları gerekiyordu. Mukadder Kınacı'nın ölüm vaktinin salı günü saat 10'dan önce, Necdet Denizel'in ise pazartesi saat 2'den önce olabileceğini belirtmişti Zeynep. Demek ki katillerimiz öldürdükleri kurbanlarını bırakmadan önce bir sonraki maktulü ele geçirmiş oluyorlardı. Son derece örgütlü bir cinayet çetesiyle uğraşıyorduk. Son derece zeki, son derece becerikli, acımasız ve kararlı bir ekip. Ömer ve ağabeyleri gibi mi? Sanmıyorum. Henüz et taşıma aracının incelenmesi sona ermemiş olmasına rağmen Ömer'in suçsuz çıkacağından adım gibi emindim. Adem Yezdan ve adamları katillerimizin profiline daha uygundu. Ama işbirliği yaptığı insanları Adem Yezdan neden öldürmek istesindi? Belki önemli bir sırrını bildikleri için. Onu hapse yollayacak bir sır. Neden olmasın? Gerek Adem Yezdan, gerekse 3 kurban sütten çıkmış ak kaşık değillerdi. Öte yandan Namık Karaman ve İSD'yi de göz ardı etmemek gerekiyordu ki katillerin gerçek amacı bu şehre zarar veren insanları öldürmekse ikinci gruptaki zanlıların suçlu olma ihtimalleri daha yüksekti. Başkomiserim, şuna bakın. Başımı çevirince ıssız caddede önündeki iki tekerlekli çöp toplama arabasını güçlükle itekleyen ince uzun, sanki yüzünü gizlemek istermişçesine başındaki koyu renk kasketini iyice yüzüne indirmiş bir adam gördüm. Çemberli taşta karşılaştığımız evsizlerden birinin verdiği eşkale tamı tamına uyuyordu. Zargana gibi ince uzun bir adam diye tarif etmişti. Yüzünü görememişlerdi. Çünkü başındaki kasketi tıpkı bu adam gibi öne indirmişti. Adamın iteklediği el arabasının taşıdığı büyük çuvala takıldı gözlerim. İçinde irice bir şey vardı. Bir ceset mi? Heyecanla kıpırdandım oturduğum koltukta. Sessizce adamın uzaklaşmasını bekledik. 10 metre kadar uzaklaşınca Ekrem'e haber ver, hazır olsunlar diye fısıldadım Ali'ye. Ben de silahımı kılıfından çıkarıp namluya kurşun sürdüm. 31. ayrımın sonu. Sayfa 313.